SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Sydney'de yaşayan Berna Köker Polyak'la beraberiz bugün. Berna Hanım, SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için.
Berna Hanım, sohbetimize başlarken önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kaç senedir Avustralya'da yaşıyorsunuz?
Bu 8. yılımız. 2017'nin Eylül ayında geldik Avustralya'ya aile olarak. Aslında Ankaralıyım. Eşim Avustralyalı. Buraya gelişimizin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Sydney'ye geldik. Zaten eşimin ailesi Sydney'de yaşıyor. 8 senedir de buradayız. 3 oğlumuz var. Oğullarım 21, 19 ve 11 yaşlarındalar. Burada ne yapıyorum? Aslında orijinal olarak finans kökenliyim ben. Türkiye'de çok uzun yıllar kurumsal finansta çalıştım. Buraya geldikten sonra bir meslek değişikliği yapmaya karar vererek ölüm ve yas eşlikçisi veya ölüm ve yas doulası olarak çalışmaya başladım. Nedir ölüm ve yas doulası? Hani çok kısa söylemem gerekirse, ölüme yakın kişilere ve ailelerine destek olmak veya yas sürecinden geçen kişilere destek olmak, eşlikçilik yapmak diyebilirim yaptığım işle ilgili olarak.
Peki Berna Hanım, bugün biz başka bir konuyla ilgili olarak sizle bir aradayız. Önümüzdeki günlerde Sydney'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki mübadele günlerinden önemli bir isim üzerine bir konuşmanız olacak. Bu isim Asa Jennings, yani Türkiye-Yunanistan Savaşı sırasındaki mübadelenin en önemli kahramanlarından biri. Ancak siz şimdi Avustralya'da yaşıyorsunuz ve bu konuyu Sydney'de bir salonda anlatacaksınız. Kahramanımız 1922'den bir kahraman, yani Asa Jennings. Evet. 2025 yılında Asa Jennings sizin ilgi alanınıza nasıl girdi?
Hiç duyduğum bir isim değildi. Öncelikle onu söyleyeyim, ama mübadele günleriyle ilgili tabii ki ailemde bir yaşanmış göç olayı var benim de. Benim annemin anne tarafı diyeyim, anneanne tarafım Yunanistan göçmeni. Ve anneannem çok küçükken Türkiye'ye geri geliyorlar, gelmek zorunda kalıyorlar, kaçıyorlar Yunanistan'dan. Ve bizim ailemizde bu hep anlatılan bir hikayedir. Böyle bir geçmişin üzerine diyeyim. Geçtiğimiz sene ortak arkadaşlarımız aracılığıyla Yunan asıllı ama Avustralya'da doğmuş birisiyle tanıştım ben. Ve o bana ilk defa söyledi Asa Jennings'in ismini. İsmi Christo benim arkadaşımın. Ve Christo'nun da ailesinde tabii ki bir göçmenlik hikayesi var. Onun da annesi 2 yaşındaymış. Büyük İzmir yangınından çok kısa bir süre önce İzmir'den kaçmışlar. Annesi Midilli'de uzun yıllar göçmen olarak yaşamış ve daha sonra buraya gelmişler. İlk defa ondan duydum Asa Jennings'in ismini. Daha önce hiçbir bilgim yoktu. Sonra ben de ilgilenmeye başladım. Belki benim aile geçmişimden olabilir. Ve Christo bu konuda bir konuşma yapmayı söyledi. Okudukça çok hayrete düştüm Asa Jennings'le ilgili. Hiç bilen yok, ismini duyan yok. O yüzden gündeme getirmek iyi olur diye düşündük.
Peki Asa Jennings kimdir ve mübadele için neden önem taşıyor bu isim?
1877'de New York'ta doğuyor Asa. Ve çok genç yaşlarında, 20'li yaşlardayken New York'taki YMCA'de çalışmaya başlıyor. Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu. Ve bu arada belki çok önemli bir şey var, onu da söylemek lazım. Gene 20'li yaşlarındayken Asa Jennings çok ciddi bir hastalık atlatıyor. 1904 yılındayken omurgasını etkileyen bir tüberküloz hastalığına yakalanıyor. Ve ciddi anlamda ölümden dönüyor. Aslında kimse hayata dönmesini beklemiyor. Ciddi bir hastalık. Fakat bir şekilde hayatta kalabiliyor. Ancak boyu kısalıyor. Çünkü belirgin bir kamburluk oluşuyor. Dolayısıyla çok kısa bir boyla ve böyle bir kambur bir duruşla bütün hayatını geçirmek durumunda kalıyor. Daha sonra uluslararası görevlerde rol almak istiyor. Çekoslovakya'dan İzmir'e geçişi oluyor. Tayini diyeyim, transferi bir şekilde. Ve İzmir'e geldiği zaman tam büyük savaş öncesi, yani İzmir'in işgalden kurtuluşundan önce geliyor. Belki birkaç hafta öncesinde. Ve İzmir'de tabii ki büyük bir kaos var o sırada. Yunan ordusunun İzmir'e doğru geri çekilmesiyle beraber haberler yayılmaya başlıyor. Büyük bir panik başlıyor halk arasında. Ve Jennings gelir gelmez tabii ki bu panik ortamının içine düşüyor. Bu kaos ortamının içine düşüyor. Ve daha sonra da işte büyük İzmir yangını oluyor zaten 13 Eylül'de. o büyük İzmir yangınında şehrin büyük çoğunluğu yanıyor. Ve bu arada tabii ki İzmirliler, özellikle Yunanlılar, şehirden kaçmak üzere harekete geçiyorlar. Elsa Jennings, kaynaklardan okuduğum kadarıyla, enteresan bir şekilde, bunu da hiç duymamamız bana çok enteresan geliyor, Mustafa Kemal'le bir görüşme ayarlıyor. Ve Mustafa Kemal'e şunu söylüyor: ben harekatı başlatmaya hazırım. Kadınları, çocukları ve asker yaşında olmayan yaşlı erkekleri karşıya getirmek, kurtarmak istiyorum diyor. Ve Atatürk bir hafta izin veriyor Elsa Jennings'e. Bunu yapman için bir haftan var diyor. Ve Elsa Jennings hemen telegraf aracılığıyla Yunanistan'la haberleşmeye başlıyor. Gemileri ayarlıyor ve söylenen şu ki, rakam olarak bakıldığı zaman yaklaşık 300 bin, 350 bin civarında insanı bir hafta içerisinde karşıya geçeceğiz. Ve ayrıca söylenen rakamlar şöyle: sadece İzmir'de değil biliyorsunuz Yunanlılar, o sırada aslında bütün Ege kıyısına yayılmış Yunan nüfusu var. Sadece orayla da kalmıyor. Yani o bir hafta içerisinde o büyük çoğunluk getiriliyor karşıya. Daha sonrasında da operasyon diğer bölgelere yayılıyor ve diğer bölgelerden de Yunanistan'a geçmek isteyenler gemilerle karşıya geçiriliyorlar. 1 milyona ulaştığını söyleyen kaynaklar var. Bu şekilde bütün Türk tarafındaki Ege kıyısına yayılmış operasyonu. Ama gerçekten hastalıklı haline rağmen, bedensel yetersizliklerine rağmen Mustafa Kemal'le bir görüşme ayarlaması, izni alması, bunu organize etmesi.
Savaş sonrası da Elsa Jennings Türkiye'de kalmaya karar veriyor galiba, öyle mi?
Evet evet, 1932 yılına kadar Türkiye'de kalıyor. 1933'te bir görüşme için Amerika'ya gittiğinde ölüyor zaten. Aramızdan ayrılıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye geri dönemiyor ama Türkiye'de de bulunduğu yıllar içerisinde önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye'nin Amerikalı Dostlar Cemiyeti'ni kuruyor. Sosyal ve eğitimsel projeler yapıyor. Ankara'daki Gazi Çiftliği ile ilgili çok büyük çalışmalar yapıyor. Hatta bu konuda bilgi almak isteyenler için tarihçisi Rıfat Bali'nin bir kitabı var. Onu da önerebilirim okumak isteyenler için.
Şimdi o savaş ortamından bahsettiniz. Günümüz konjonktüründe de işte dünyamızın içinden geçtiği bu kaos ortamında Elsa Jennings'i anmak, işte yeniden onun yaptıklarını hatırlamak neden önemli sizce?
Benim için Elsa Jennings sanıyorum şefkat kelimesinin canlı bir örneği. Bakın, şefkat kelimesi aslında Latince bir kelime ve birlikte acı çekmek anlamına geliyor. Ama hiçbir şekilde de pasif bir kelime değil. Acıyı görüp harekete geçmek demek şefkat. Ve benim için canlı örneği Elsa Jennings bunun. Acı çeken tarafları görüyor. Ve taraf tutmadan aslında her iki taraf için de şefkatli bir yaklaşım geliştiriyor diyeyim. Benim için en büyük anlamı Elsa Jennings'in bu tarafsızlığı. O kaos ortamında, o savaş ortamında hiçbir taraf tutmadan sadece insanlığa hizmet etmek için çalışıyor. Bunun mümkün olduğunu gösteriyor bizlere.
Peki hiçbir taraf tutmadan dediniz. Yani onun yaptığı gibi hangi milliyetten veya dinden olduğumuzu sorgulamadan insanı merkezimize alarak harekete geçmek mümkün mü? Siz ne düşünüyorsunuz?
Çok zor geliyor. Günümüz konjonktüründe baktığımız zaman belki çok canlı örnekler görmediğimiz için zor geliyor. Ama dediğim gibi bunun mümkün olabileceğini gösteren canlı bir örnek, canlı bir kahraman diyeyim. Olması açısından Elsa Jennings bence güzel bir yol sunuyor bize. Ve mümkün sanıyorum. Sanıyorum mümkün.
Peki Elsa Jennings'i anmak ve onun bu insani çabaları hakkında böyle bir farkındalık yaratmak, yani bunlar hep toplumsal barışa, kültürel uyuma katkıda bulunacak minik hatırlatmalar aslında. Öyle diyebilir miyiz?
Evet, evet, evet diyebiliriz tabii ki. Bence hatırlamaya ihtiyacımız var. Çok güzel bir soru sordunuz. Hatırlamaya ihtiyacımız var çünkü etrafta çok canlı örneği yok bunun. Bölünme çok fazla. Tüm hem milletler arasında hem milletler arası baktığınız zaman bu bölünmenin dışında bir yol olduğunu göstermesi açısından önemli.
Peki Berna Hanım, 22 Şubat Cumartesi günü Rudolf Steiner Book Center'da bu konuşma. Biraz da evet, saatiyle ilgili detayları verebilir misiniz?
Tabii ki, tabii ki. Sabah 10.30 ve öğlen 12.30 arasında olacak konuşma. Kristo ve ben birlikte sunuyor olacağız Aysa Jennings'i. Ve onun arkasından da sorular ve yorumlar. Yani amaç orada aslında sadece bizim bir sunum yapmamız da değil. Hep beraber bu savaş ortamında, bu kaosta bugün neler yapabiliriz ile ilgili bir farkındalık yaratıyor olmak. Aysa Jennings'i bir örnek olarak sunarak. 22 Şubat Cumartesi günü adresi de 307 Sussex Street, Sydney'de Town Hall stasyonuna çok yakın bir yerde gerçekleştireceğiz etkinliğimizi.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.